Ayrım 30.
Kuyruk sokumunu ve kıçını çizerken sanki kendi kıçımda ve göt deliğimde hoş bir serinlik hissettim ve o hazla sarısının güzelim yumuşaklığını hızla ve arkaya attığı sol arka ayağını toynaklarını severek geçtim. Sol ön ayağın tam aklımdaki gibi zarif duruşunu veren elime ve çizdiğim ata ben hayran oldum. Elimi kaldırdım, ateşli ama kederli gözünü bir an kararsızlıkla burun deliğini ve eğer örtüsünü hızla çizdim. Yelesini sevgiyle okşar gibi tek tek taradım. Üzengisini taktım, alnına bir akıtma koydum. Ve istekle ölçülü ama tam büyüklükte taşak ve yarak çizdim ki her şey tamam olsun. Harika bir at resim çizerken o harika at olurum ben. 44. Bana kelebek derler. Sanırım akşam namazı vaktiydi. Kapıda birisi. Anlattı. Yarışma buymuş padişahım. Cam baş üstüne padişahım. En güzel at resmini benden iyi kim çizebilir? Yine de boya sürülmeden siyah kalem tarzında resmedileceğini öğrenmek bir an tuttu beni. Niye renk sürmüyoruz? En iyi ben renk çekerim diye mi? Hangi resmin en iyi resim olduğuna kim karar verecek? Saraydan gelen geniş omuzlu, pembe dudaklı güzel çocuğun ağzını aradım ve baş nakkaş Üstad Osman'ın bu işin arkasında olduğunu sezdim. Üstad Osman hiç kuşkusuz hünerimi bilir ve bütün usta nakkaşlardan en çok beni sever. Böylece boş sayfaya bakarken ikisinin de hoşlanacağı atın duruşu, bakışı, havası gözümün önünde canlanmaya başladı. Üstad Osman'ın 10 yıl önce yaptığı atlar gibi hareketli ama ağır, padişahımızın hep hoşuna giden atlar gibi öndeki iki ayağı havaya kalkmış olmalı bu atın ki ikisi de güzelliğinde hemfikir olsunlar. Acaba ödül kaç altındır? Bu resmin bir müsavvir nasıl yapardı? Behzat nasıl yapardı? Birden öyle hızlı bir şey geldi ki aklıma, ne olduğunu ben anlayana kadar benim hınzır elim kalemi kapmış, kimsenin hayal edemeyeceği harika atı havaya kalkmış sol ön ayağından çizmeye başlamıştı bile. Bacağı hemen gövdeyle birleştirdikten sonra cesaretle, hızla, hazla iki yay çizdim ki görseydiniz sanki ressam değil bir hattat, bir hünerbaz derdiniz. Kendi kendini alıp başını giden elime bir başkasının eliymiş gibi hayranlıkla bakıyordum. Bu harika yaylar, harika atın tombul karnı, sağlam göğsü ve kuğu gibi boynu oldular ve resim artık çıktı sayılır. Ne kadar hünerliyim. Derken baktım elim kendiliğinden mutlu ve güçlü atın açık ağzını, burnunu dolanmış, akıllı alnını, kulaklarını çekmiş. Sonra bir daha, bak anne ne kadar güzel bir yay daha çektim ben. Bir harf çeker gibi ne mutlu. Az daha gülüyordum. Şaha kalkmış harika atımın kavisi kusursuz boynundan eğrine kadar indim. Elim eğri çiziyordu. Benim gövdem gibi tombul ve yuvarlak gövdeli atımın artık beliren biçimine gururla baktım. Herkes hayran olacak bu ata. Ödülü kazanınca padişahımızın bana söyleyeceği tatlı sözleri hayal ettim. Bir kese altın veriyor bana. Evde tek tek nasıl sayacağımı hayal ederken gülmek geliyordu içimden. Bu arada göz ucuyla baktığım elim eğri bitirdi ve kalemim hokkaya girip çıktı. Sonra atın sarısını gülerek bir şaka yapar gibi çizdim. Kuyruğunu hızla dolandım. Kıçını şimdi hemen becereceğim bir oğlanın tatlı götü gibi severek ve avuçlarımla tutmak isteyerek ne kadar tatlı yuvarlacık geçtim. Ben gülümserken akıllı elim arka ayakları bitirdi ve kalemim durdu. Dünyanın en güzel şaha kalkmış atı oldu. Bir sevinç kapladı içimi. Atımı nasıl beğeneceklerini, beni en hünerli nakkaş, hatta şimdiden baş nakkaş ilan edeceklerini mutlulukla düşünüyordum ki bir an bu aptalların şöyle diyeceklerini anladım. Ne kadar çabuk ve gül oynaya çizivermiş. Sırf bu yüzden harika resmimi ciddiye almayacaklarından endişelendim. Böylece atın yelesini, burun deliklerini, dişlerini, kuyruğunun kıllarını, eğer örtüsünü küçük küçük incelikle işledim ki resmime emek verdiğimi de görsünler. Bu duruşta yan arkadan atın taşağı gözükebilir ama kadınların aklı takılır diye çizmedim. Atıma gururla baktım. Şaha kalkmış, fırtına gibi hareketli, güçlü, kuvvetli. Sanki bir rüzgar esmiş de yüz yuvarlak çizgilerini, tıpkı bir hattın harfleri gibi harekete geçirmişti ama sakindi de. Bu resmi çizen o harika nakkaşı tıpkı Behzat'ı, bir musavviri över gibi öveceklerdi ve o zaman ben de onlar gibi olacaktım. Harika bir at resmini nakşederken harika bir at resmi nakşeden başka bir nakkaş olurum ben. 45. Bana leylek derler. Akşam namazından sonraydı. Çıkıp kahveye gidecektim. Kapıda biri var dediler. Hayırdır, gittim. Saraydan biri. Anlattı. Peki, dünyanın en güzel atı. Siz bana tanesine kaç akçe vereceğinizi söyleyin. Ben dünyanın en güzel atlarından size 5-6 tane çizivereyim. Ama ihtiyatlı davrandım ve böyle demedim. Kapıda dikilen çocuğu içeri aldım. Düşündüm. Dünyanın en güzel atı yoktur ki ben onu çizeyim. Savaş atlarını, iri Moğol atlarını, soylu Arap atlarını, kanlar içinde kıvranan kahraman atları, hatta taş arabasını çekip inşaata taş götüren bahtsız beygiri de çizebilirim. Ama kim bunlara dünyanın en güzel atı der ki? Padişahımızın cihanın en güzel atı demekle daha önceden bütün kuralları, kalıpları ve duruşuyla Acem ülkesinde binlerce kere resmedilmiş atların en harikasını istediğini anladım tabii. Niye? Tabii ki bir kese altını ben kazanamayayım diye. Sıradan bir at çiz deseler, kimsenin benim atlarımla yarışamayacağı bilinen bir şey. Padişahımızı kim kandırdı? Hünkârımız bütün o kıskançların dedikodularına rağmen benim en hünerli nakkaş olduğumu iyi bilirler ve yaptığım resmi severler. Birden elim bütün bu hesapların üstüne çıkmak ister gibi öfkeyle harekete geçti ve ayağının ucundan başlayıp bir hamlede hakke bir at çizdim. Sokakta, savaşta görürsünüz bunları. Yorgun ama derli toplu. Sonra aynı öfkeyle bir sipahinin atını da çiziverdim. Daha da güzel oldu. Nakkaşhanenin hiçbir nakşı böyle güzel şeyler çizemez. Ezberden bir tane daha çizecektim ki, bir tane yeter, dedi saraydan gelen oğlan. Kağıdı kapıp gidecekti. Tuttum onu. Çünkü bu alçakların bu atlara bir kese altın verdirmeyeceğini adım gibi biliyorum. Kendim gibi çizersem bir kese altını verdirmezler bana. Bu kese altını alamazsam da bundan sonra namıma leke sürülmüş olur, düşündüm. Dur sen, dedim oğlana. İçeri gittim, kalp ve pırıl pırıl iki Venedik altınını alıp saraydan gelen oğlanın eline sıkıştırdım. Korktu, gözleri büyüdü. Aslan gibi çocuksun sen, dedim. Herkesten sakladığım kalıp defterlerinden birini çıkardım. Buraya yıllar boyunca gördüğüm en güzel resimlerin birer eşini gizlice istinsah etmişimdir. Ayrıca oradaki cüce ağası Cafer'e 10 altın verirsen hazinede kilitli gizli saklı kitapların sayfalarından en iyi ağaçları, ejderhaları, kuşları, avcıları, savaşçıları istinsah edip sana verir alçak. Resimde ve nakışta yaşadıkları dünyayı görmeyi değil, eski üstadları ve eski masalları hatırlamayı isteyenler için harikadır defterim. Saraydan gelen oğlana göstere göstere sayfaları karıştırıp atlardan en iyisini seçtim. Çizgilerimin üzerinden elimdeki iğne ile delikler açarak hızla geçtim. Kalıbın altına temiz bir kağıt yerleştirdim. Üzerine kömür tozundan yedire yedire bolca döktüm. Biraz salladım ki altına iyice geçsin. Kalıbı kaldırdım. Kömür tozu nokta nokta alttaki kağıda güzel atın bütün şeklini geçirmişti. Görmek hoşuma gitti. Kalemimi kaptım. O an içimde gelen bir ilhamla çok hızlı ve kararlı hareketlerle noktaları güzel ve zarif bir şekilde birleştirdim ki ben bu atın karnını, güzel boynunu, burnunu, sarısını çizerken sevgiyle içimde hissettim. İşte dedim, cihanın en güzel atı. Öteki budalaların hiçbiri çizemez bunu. Buna o da inansın. Gidip resmi hangi ilhamla çizdiğimi padişahımıza sakın anlatmasın diye saraydan gelen çocuğa 3 kalp altın daha verdim. Bir kese altını kazanırsam daha da vereceğimi ima ettim. Üstelik ağzı açık seyrettiği karımı yeniden görebileceğini o da hayal etti. Pek çokları iyi bir at resmi çizmekle iyi bir nakkaş olunacağını sanır. Oysa en iyi nakkaş olabilmek için yalnız en iyi atı çizmek yetmez. Padişahımızı ve çevresindeki ahmakları en iyi nakkaş olduğunuza inandırmak da gerekir. Harika bir at resmi çizerken ancak kendim olabilirim ben. 46. Katil diyecekler bana. At çizişimden kim olduğumu anlayabildiniz mi? Bir at çizmem istendiğini işitir işitmez, yarışma olmadığını, çizdiğim attan beni teşhis etmek istediklerini anladım. Kaba kağıda yaptığım at alıştırmalarımın zavallı zarif efendinin cesedinin üzerinde kaldığının farkındayım. Ama bir kusurum, bir üslubum yoktur ki benim çizdiğim atlara bakıp kim olduğumu bulabilsinler. Bundan emindim emin olmasına ama yine de atı çizerken bir telaşa kapıldım. Eniştenin atını çizerken kendimi ele verecek bir şey çizmiş olabilir miydim? Şimdi farklı bir at çizmeliydim. Bambaşka şeyler düşündüm bu sefer. Kendimi tuttum da kendim olmadım. Ama ben kendim kimim? Nakkaşhanenin üslubuna katılmak için kendi içindeki harikaları saklayan biri miyim ben? İçindeki atı bir gün zaferle çizecek biri mi? Bir an içimdeki bu nakkaşın varlığını korkuyla hissettim. Sanki içimdeki bir başka ruh beni seyrediyordu. Utandım ondan. Evde duramayacağımı hemen anladığım için kendimi dışarı atıp hızlı hızlı karanlık sokaklarda yürüdüm. Şeyh Osman Baba, Menakıb namesinde gerçek aptalın içindeki şeytanı arkada bırakmak için bütün ömrünce yürümesi, hiçbir yerde fazla konaklanmaması gerektiğini yazmış, 67 yıl şehirden şehire dolaştıktan sonra şeytandan kaçmaktan yorulup ona teslim olmuştur. Bu yaş, usta nakkaşların körlüğe, Allah'ın karanlığa kavuştuğu, hiç istemeden bir üslup sahibi olduğu ve aynı zamanda bütün üslup belirtilerinden kurtulduğu yaştır. Beyazıt'ta, Tavukçular Çarşısı'nda, Esir Pazarı'nın boş meydanında, çorbacı ve muhallebici de dükkanlarının hoş kokusu içinde bir şeyler arar gibi gezindim. Kapıları kapalı berberlerin, ütücülerin, bana şaşkın şaşkın bakıp parasını sayan bir fırıncı dedenin, mis gibi turşu ve tuzlu balık kokan bir bakkalın önünden geçip gözüm sırf renklerine takıldığı için içeride hala bir şeyler tartan bir aktarın dükkanına girdim. Ve insanlara tutkuyla bakar gibi kahve, zencefil, tarçın çuvallarına, renk renk sakız kutularına, tezgahtan kokusu hemen burnuma gelen anason, kimyon, çöre otu, safran yığınlarına lambanın ışığında hayranlıkla baktım. Bazen her şeyi ağzıma sokmak istiyor, her şeyi boş bir sayfada nakşetmek istiyorum. Son bir haftada iki kere daha karın doyurduğum ve kendi kendime kederliler aşevi dediğim, aslında sefiller demeliydim, yere girdim. Kapısı gece yarısına kadar bilenler için açık durur. İçeride iç kaçkını, at hırsızı kılıklı birkaç zavallı, mutsuzluktan ve umutsuzluktan afyonkeşlerde olduğu gibi gözleri bu alemden kayıp başka cennetlere kaçmış birkaç gariban, lonca adabına bile uymakta zorlanan iki dilenci, bir de bütün bu kalabalıktan ayrı bir köşeye çökmüş bir çelebi vardı. Halepli aşçıya ince bir selam verdim. Etli lahana dolmasını sahanıma tepeleme doldurtup, üzerine yoğurt döktürüp avuç avuç acı kırmızı biberi serpip çelebinin yanına çöktüm. Her gece bir hüzün, bir keder çöküyor üzerime. Kardeşler, kardeşler, zehirleniyoruz, çürüyoruz, ölüyoruz, yaşadıkça tükeniyoruz. Sefaretin içine gırtlağımıza kadar batıyoruz. Kimi geceler rüyamda kuyudan onun dışarı çıktığını ve benim peşime düştüğünü görüyorum. Ama bol toprakla iyice gömdük onu. Mezarından kalkamaz. Burnunu çorba kasesinin içine gömüp bütün alemi unuttuğunu sandığım çelebinin bir sohbet kapı açması, Allah'ın bana yolladığı bir işaret mi? Evet, dedim, etini kıvamınca kıymışlar. Lahana dolman pek lezzetliymiş. Sordum. Dedi ki, 20'lik medreseden yeni çıkıp Arifi Paşa'ya intisap etmiş bir katipmiş. Sormadım gecenin bu vakti neden paşanın konağında, camide ya da evinde karısının koynunda değil de bu bekar haydutlar aşevinde olduğunu. O bana nereden geldiğimi, kim olduğumu sordu. Ben de bir an düşündüm ve dedim ki, benim adım Behzat, Herat'tan, Tebriz'den geliyorum. En muhteşem resimleri ben yaptım, en inanılmaz harikaları. Acemistan'da, Arabistan'da resim yapılan her Müslüman nakkaşhanesinde asırlardır şöyle derler. Bakınca gerçek sanıyorsun, Behzat'ın resmi gibi. Tabii bu değildir asıl mesele. Benim resmim gözün gördüğünü değil, aklın gördüğünü nakşeder. Resim ise bildiğiniz gibi göz için yapılmış bir şenliktir. Bu iki düşünceyi birleştirin, benim alimim çıkar ortaya. Yani, Elif. Resim aklın gördüğünü gözün şenliği için canlandırmaktır. Lam, gözün dünyada gördüğü akla hizmet ettiği kadar girer resme. Mim, demek ki güzellik aklın kendinden bildiğini gözün dünyada yeniden keşfetmesidir. Ani bir ilhamla kendi ruhumun derinliklerinden çektiğim bu mantığı 20'lik medreseden çıkma beyimiz anladı mı? Hayır. Çünkü kenar mahalle medresesinde günde 20 akçeye ders veren, bugün 20 ekmek alınıyor bununla, hocanın dizinin dibinde 3 yıl oturuyorsun da hala Behzat kim bilmiyorsun. Belli ki 20'lik hoca efendi de bilmiyordu Behzat kim. Peki anlatayım. Dedim ki, her şeyi resmettim ben, her şeyi. Peygamberimizin camide, yeşil mihrabın önünde, 4 halifesiyle birlikte oturuşlarını, sonra başka bir kitapta Resulullah'ın Burak adlı atının üstünde 7 kat cennete Miraç gecesi çıkışlarını, Çin yolunda denizi fırtınalarla dalgalandıran canavarı korkutmak için kıyıdaki tapınağın davulunu çalan İskender'i, havuzunda çırılçıplak yüzen hareminin güzellerini ut dinleyerek dikizleyen 31. padişahı, ustamı yeneceğim, bütün oyunlarımı biliyorum diyen genç güreşçinin, ustasını saklayıp onu öğretmediği son bir oyunla yenilip padişahın huzurunda pes edişini, çocuk Leyla ile Mecnun'un duvarları ince ince işlenmiş bir okulda diz çöküp Kur'an-ı Kerim okurken birbirlerine aşık oluşunu, en utangacından en edepsizine, aşıkların birbirlerinin gözlerinin içine bir türlü bakamayışlarını, sarayların taş taş yapılışını, suçluların işkenceyle cezalanışını, kartalların uçuşunu, şakacı tavşanları, hain kaplanları, servi ve çınar ağaçlarını ve tepelerine hep koyduğum saksağanları, ölümü, yarışan şairleri, zafer sofralarını ve senin gibi sofrada çorbadan başka bir şey görmeyenleri. İhtiyatlı katip artık korkmuyordu. Hatta beni eğlenceli bulmuştu da gülümsüyordu. Hoca efendin sana okutmuştur, bilirsin dedim. Sadi'nin Bostancı'da çok sevdiği bir hikaye vardır. Hani Kral Dara bir av sırasında kalabalıktan ayrılmış da tepelerde gezintiye çıkmış. Derken kim olduğu belirsiz, tehlikeli bir adam çıkmış karşısına. Kral telaşa kapılmış. Atının üzerinde yayına hemen davranmış ki kişi sakallı adam kralım diye yakarmış. Durun okunuza atmayın, nasıl tanımadınız beni? Ben sizin yüzlerce atınızı, tayınızı emanet ettiğiniz sadık seyirsiniz değil miyim? Ne kadar da çok görmüşlüğünüz vardır beni. Ben sizin 100 atınızın yüzünün her birini huyuyla, suyuyla, renkleriyle tanıyorum. Peki nasıl oluyor siz yönettiğiniz biz kullarınızdan o kadar sık karşılaştığınız benim gibisine bile hiç dikkat etmiyorsunuz? Bu meclisi resmederken seyisin şefkatle baktığı kara, duru ve beyaz atlarını renk renk çiçeklerle kaplı cennet yeşili bir çayırda öyle mutlu ve huzurlu resmederim ki en alık okur bile şair Sadi'nin kıssasından çıkartılacak hisseyi anlar. Bu dünyanın güzelliği ve sırrı ancak ona sevgiyle gösterilen dikkat, ilgi ve şefkatle çıkar ortaya. Mutlak ısrakların, atların yaşadığı o cennette yaşamak istiyorsanız, gözünüz dört açında renklerine, ayrıntılarına ve şakalarına dikkat kesilerek bu dünyayı görün. 20 akçelik müderrisin yetiştirmesi hem eğleniyordu hem de korkmuştu bende. Kaşığını atıp kaçmak istiyordu ama rahat bırakmadım. O resimde kralı, seyisini atları öyle bir resmetmiştir ki üstadlar üstadı Behzat dedim. 100 yıl oldu, onun yaptığı o atları taklit ede ede bitiremediler. Onun hayalinden ve kalbinden gelerek çiziverdiği o atların her biri artık bir kalıp oldu. Yüzlerce nakkaş, ben de dahil, ezberden çizeriz o atları. Sen hiç at resmi gördün mü? Alimler alemi bir büyük hocanın bir gün benim rahmetli hocama verdiği bir sihirli kitapta kanatlı bir atın resmini görmüştüm. Hocasıyla birlikte acayipül mahlukatı ciddiye alan şu sersem şuracıkta kafasını çorba kasesine sokup boğayım mı? Yoksa bırakayım mı hayatında gördüğü tek at resmini kim bilir ne de kötü bir nüshadır bana ballandıra ballandıra anlatsın mı? Bir üçüncü yol buldum ve kaşığımı bırakıp kendimi aş evinden dışarı attım. Uzun uzun yürüdükten sonra terk edilmiş tekkeye girince bir huzur kapladı içimi. Etrafı silip süpürdüm ve hiçbir şey yapmadan sessizliği dinledim. Sonra sakladığım yerden aynayı çıkarıp rahleye dayadım, kucağıma 2 sayfalık resmi ve çalışma tahtamı yerleştirdim ve oturduğum yerden yüzümü aynada görünce kümür kalemimle kendi yüzümü resmetmeye çalıştım. Sabırla uzun uzun çalıştım. Uzun bir süre sonra kağıdın üzerindeki yüzün benim aynadaki yüzüme yine benzemediğini görmek içimi öyle bir kederle doldurdu ki gözlerim sulandı. Eniştenin ballandırarak anlattığı Venedikli nakkaşlar bunu nasıl yapıyorlardı? Bir an kendimi onlardan biri yerine koydum ve öyle hissederek resmedersem belki resmimi kendime benzetebilirim diye düşündüm. Daha sonra Frank ressamlarına da enişteye de beddualar ettim ve yaptığımı silip yeniden aynaya bakarak resmetmeye başladım. Çok sonra kendimi önce sokaklarda, sonra şu rezil kahvede buldum. Buraya nasıl geldiğimin bile farkında değildim. İçeri girerken bu sefil nakkaşlar ve hattatlar arasında karıştığım için öyle bir utanç duyuyordum ki alnım terliyordu. Beni seyrettiklerini, birbirlerini dürtüp beni işaret edip gülüştüklerini de seziyordum. Peki, görüyordum işte. Tabii olmaya çalışan hareketlerle bir köşeye oturdum. Bir yandan da öteki üstad nakkaşları bir zamanlar Üstad Osman'a birlikte çıraklık ettiğimiz sevgili kardeşlerimi arıyordu gözlerim. Onlara da bu gece birer at resmi çizdirdiklerinden ve bu budalaların yarışmayı ciddiye alıp çırpındıklarından eminim. Daha Meddah Efendi hikayesine başlamamıştı. Resim bile asılmamıştı daha. Bu da beni kahvedeki kalabalıkla iyice yakınlaşmaya zorladı. Peki, size doğru söyleyeyim. Herkes gibi şakalar yapıyor, edepsiz hikayeler anlatıyor, dostlarla aşırı hareketlerle öpüşüyor, çift manalı, kinayeli, cinaslı sözler sokuşturuyor, genç kalfaların hatırını soruyor, herkesin yaptığı gibi ortak düşmanları acımasızca iğneliyor, iyice coşunca el şakalarına, boyun öpmelere kadar vardırıyordum işi. Bütün bunları yaparken ruhumun bir yanının acımasızca sessiz kaldığını bilmek dayanılmaz bir acı veriyordu bana. Yine de kısa bir sürede kelime oyunlarıyla kendi çükümü ve dedikodusunu ettiğimiz baş nakkaşlarınkini kaleme, kamışa, kahvehanenin sütunlarına, neye, babaya, tokmağa, pırasaya, minareye, bol şekerli parmak tatlısına, çam ağacına ve iki kere de bütün aileme benzetmeyi başardığım gibi söz konusu ettiğimiz güzel oğlanların kıçlarını da turunçlara, incire, kadayıfa ve yastığa ve çok küçük bir karınca yuvasına benzetmeyi başardım. Oysa aynı süre boyunca yaşadığım hattatlardan en iddialısı kendi aletini yalnızca gemi direğiyle hamal sırığına, üstelik pek acemice ve kendine güvenemeden benzetmişti. Ayrıca ihtiyar nakkaşların kalkmayan kamışlarına, yeni çırakların vişne rengindeki dudaklarına, paralarını benim gibi bir yerde en edepsiz köşede dedik gizleyen hattat ustalara, içmekte olduğum şarabın içine gül yaprağı değil afyon atıldığına, Tebriz ve Şiraz'daki son ustalara, Halep'te zaten kahve ile şarabın karıştırıldığına ve oranın hattatlarına ve güzel oğlanlarına da kinayelerle değindim, telmihler yaptım. Bazen içindeki iki ruhtan birinin en sonunda galebe çalıp ötekini arkada bıraktığını, o sessiz ve sevgisiz yanımı en sonunda unutabildiğimi sandığım da oluyordu. O zaman herkesle birlikte kendim olarak paylaştığım çocukluğumun bayram törenlerini hatırlıyordum. Ama bütün bu şakalara, öpüşüp kucaklaşmalara rağmen beni kalabalık ortasında acılar içinde ve yapayalnız bırakan bir sessizlik de vardı içimde. Beni hep ayıplayan, cemaatten koparan bu sessiz ve acımasız ruhu bir cindi, o ruh değil, kim koymuştu içime? Şeytan, ama şeytanın istediği edepsizliklerle değil, tam tersi içimdeki sessizlik ruha işleyen en saf hikayelerle huzur buluyordu ancak. O huzuru bana verir diye şarabın etkisiyle iki hikaye anlattım. Uzun boylu, soluk ama pembemsi tenli bir hattat çırağı, yeşil gözlerini gözlerimin içine dikerek beni çok dikkatle dinliyordu. 8. kaset, 1. yüzün sonu.